Ayrım 2.
Kısa bir süre için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda, örneğin kısa mesafede çok hızlı koşarken anaerobik solunum çok işe yarar. Maraton koşucusu olsaydınız da çok enerjiye ihtiyacınız olurdu. Ama uzun bir zaman diliminde ve daha düzenli bir biçimde. O zaman anaerobik solunuma güvenemezdiniz. Çünkü laktik asit kısa bir süre sonra kaslarınızın kas katı kesilmesine neden olurdu. Bu nedenle uzun mesafe koşucuları aerobik sistemlerini daha etkin hale getirmek için özel aerobik alıştırmalar yaparlar. Aerobik alıştırmalar kandaki oksijen miktarını artırır ve kalbinizin daha güçlü atmasını sağlar. Aerobik alıştırmalar zor olmalı ama çok yorucu olmamalı ve mutlaka düzenli olarak yapılmalıdır. Güç ve spor. Kaslarınızı ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok gelişirler. Onlar ne kadar gelişirse siz de o kadar güçlü olursunuz. Güç pek çok sporda çok önemli bir yer tutar. Atletlerin antrenmanlarında güçlenmek için yapılan alıştırmalar çok önemlidir. Güç tipleri. Güç, kaslarınızın bir cismin üzerine kuvvet uygulayarak o cismi hareket ettirme becerisidir. Güçlü olmak, hareket etmek istemeyen başka bir kuvveti, bu kendi vücudunuz veya başka bir şey olabilir, yenmek demektir. Bu kuvvete direnç denir. Spordaki farklı etkinlikler farklı güç tipleri gerektirir. Genel güç, bütün kaslarınızın birlikte bir sistem olarak çalışabilmesini sağlayan güçtür. Bütün sporcuların iyi düzeyde bir genel güce sahip olması gerekir. Maksimum güç, bir kasın uygulayabileceği en büyük kuvvettir. Özel güç, belirli kasların belirli bir hareketi yapabilme becerisidir. Patlayıcı güç, kasların çok kısa sürede kasılabilme becerisidir. Sıçrarken, bir şey fırlatırken ve kısa mesafe koşarken patlayıcı güç kullanırsınız. Dayanma gücü, bir kuvveti uzun süre uygulayabilme becerisidir. Temel alıştırmalar. Tüm güçlendirme alıştırmaları 3 temel kurala göre yapılmalıdır. 1. Kaslar alışkın olduklarından daha büyük bir dirence karşı koymalıdır. 2. Alıştırmalar sürdükçe direnç de artırılmalıdır. 3. Belirli bir spora yönelik olarak alıştırma yapılıyorsa doğru kaslar çalıştırılmalıdır. Koşucu olmak istiyorsanız yüzlerce kol egzersizi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Kas gücündeki artış kalıcı değildir. Alıştırmalar kesilirse bay güçlü, sonunda bay çelimsize dönüşür. Neyse ki kaslarınızın kazandıkları gücü kaybetmesi, bu gücü kazanmak için harcadığınız zamanın neredeyse 3 katı zaman alır. Test. Bu işlerde hangi güç tipleri daha önemlidir? 1. Halter kaldırma. Maksimum güç. 2. Şınav çekme. Özel güç ve dayanıklılık. 3. 100 metre koşu, patlayıcı güç. Stresten doğan güç. Kaslarınız egzersiz sayesinde mi gelişir? Cevap hayır. Aslında kaslarınızı geliştiren egzersizden sonraki dinlenme sürecidir. Egzersiz yaptığınız sırada iki şey olur. Birincisi kaslarınız daha çok kasılır. İkincisi kas hücrelerinde daha fazla kimyasal tepkime gerçekleşir. Bu iki şey vücudu stres altına sokar. Kaslar da ancak bu stres son bulduğunda güçlenir. Aslında kaslar egzersizin bitmesinin üzerinden 24-48 saat geçmeden gelişmeye başlamaz. Ancak bu süre sonunda kas lifleri genişlemeye başlar, böylece daha güçlü kasılabilirler. Altın madalya. Eski Yunanlı atlet Krotonlu Milon başının üstünde her gün bir dana taşırmış. Dana büyüyüp ağırlaştıkça direnç artmış ve Milon'un kasları giderek güçlenmiş. Milon üst üste 6 kere olimpiyat oyunlarına katılmış ve hepsinde de büyük ödülü kazanmış. Bu gerçekten iyi sonuç veren antrenmanların ilk örneklerinden biridir. İstemsiz kaslar. Eğer bütün kaslarınızın çalışmasını sürekli olarak sizin kontrol etmeniz gerekseydi, başka hiçbir şey yapmaya zamanınız kalmazdı. Neyse ki beyninizin bir bölümü siz farkında olmadan çok sayıda kası kontrol edebiliyor. Bu kaslara istemsiz kaslar denir. Gerektiği zaman bazı istemsiz kaslarınızın kontrolünü devralabilirsiniz. Sindirim kasları. Sindirim sisteminiz yediğiniz besini kanınıza karışabilecek maddelere dönüştürür. İstemsiz kaslar bu işlemde çok önemli bir rol oynar. 1. Besin ağıza alınır. 2. Besin çiğnenir ve dil yardımıyla bir topak haline getirilir. 3. Boğaz kaslarınız açılır ve yutkunursunuz. Topak yemek borunuza girer. 4. Topak yemek borusundaki kaslar tarafından ileriye doğru itilir. Bu işleme peristaltiz, yani kasılma denir. 5. Mide girişindeki sfinkter kas gevşer, yani açılır ve besin mideye girer. 6. Mide kasları kasılıp gevşer. Böylece besin onu parçalara ayıracak olan kimyasal maddelerle karıştırılarak çalkalanır. 7. Mide çıkışındaki sfinkter kas gevşer, yani açılır ve besin bağırsaklara girer. 8. Besin peristalsisle ileri doğru itilir. Sindirilen besin kan dolaşımına alınır. 9. İstenmeyen besinler tuvalete gittiğinizde anüs sfinkterinden dışarı atılır. Bu aşamalardan hangileri çoğunlukla istemsiz kaslar tarafından kontrol edilir? Cevap 4, 5, 6, 7 ve 8. Solunum. Nefes alıp verirken hava akciğerlerinize kaslarınız sayesinde girip çıkar. Bu genellikle istemsizdir. Ama isterseniz solunumunuzu kontrol edebilirsiniz. 1. Akciğerlerin altındaki diyafram adı verilen kemer şeklindeki kas tabakası kasılır ve düzleşir. 2. Kaburgaların arasındaki kaslar kasılarak kaburgaları yukarı ve dışarı doğru çeker. 3. Akciğerler genişler ve içlerindeki boşluk havayla dolar. Nefes almada bunlar oluyor. Nefes verme. 1. Diyafram gevşer ve tekrar kemer şeklini alır. 2. Kaburga kasları gevşer, kaburgalar aşağı ve içeri doğru hareket eder. 3. Hava akciğerlerden dışarı verilir. Göz kasları. Görme çok karmaşık bir işlemdir. Işık ışınları gözünüzün ortasında bulunan ve göz bebeği adı verilen çok küçük bir delikten gözünüze girer. Daha sonra bir mercekten geçen ışınlar bu mercek sayesinde ağ tabakasının üzerinde baş aşağı net bir görüntü oluşturur. Bu görüntü sinir uyarılarına dönüştürülür. Beyine gönderilen uyarılar orada yorumlanarak düz duran üç boyutlu resimlere dönüştürülür. İstemsiz kaslarınız olmadan bu işlemler gerçekleşemezdi. Siz hissedemezsiniz ama bu istemsiz kaslar gözlerinizin göz çukurlarınızda sürekli oynamasını sağlar. İstediğiniz zaman kontrolü devralabilirsiniz. Göz çukuru kasları gözü kafatasınıza bağlar. Göz bebeği ışık göze bu delikten geçerek girer. Siyah bir nokta gibi görünen bu delik karanlıkta büyür, aydınlıkta küçülür. İris gözünüzün renkli bölümü. Açılıp kapanarak göz bebeğinizin büyüklüğünü kontrol eden bir kas halkası. Çok fazla ışığın içeri girerek gözünüze zarar vermesini engeller. Kirpiksi kaslar. Işınların odaklanabilmesi için merceğin şeklini değiştiren çok küçük ve ince kaslar. A tabaka. Göz bebeğinizin arka kısmında milyonlarca sinir hücresi içeren bir doku tabakası. Görme sinirleri beyninize uyarılar gönderir. Konuşmak. Konuşurken kullandığımız sözcükler seslerden oluşur. İnsanın konuşması çok karmaşık bir süreçtir ve bizi diğer bütün hayvanlardan ayırır. Konuşabilmek için çeşitli kaslardan oluşan bir sistemi kontrol edebilmelisiniz. Çenesi düşükler. Herhangi bir ses çıkarabilmek için öncelikle bir hava akımına ihtiyaç vardır. Konuşurken ciğerlerinizden dışarı verdiğiniz havayı kullanırsınız. İçinize çektiğiniz havayı da kullanabilirsiniz ama çıkardığınız ses boğuk ve hırıltılı olacaktır. Deneyin ve görün. Oyuncular nefeslerini kontrol etmek için özel bir eğitim alırlar. Nefes alıp verme, akciğerlerinizin altındaki diyafram denen kas tabakası tarafından kontrol edilir. Nefes alırken geçen süre ile nefes verirken geçen süre genellikle aynıdır. Yaklaşık 2,5 saniye. Ama konuşurken diyaframınızı kullanarak nefes verme süresini 5-10 saniyeye çıkarırsınız. Böylece her nefesteki konuşma sürenizi uzatabilirsiniz. Havayı içe çekmek 2,5 saniye, havayı dışarı vermek 5-10 saniye. Titreşimli ses kutusu. Hava akciğerlerinizden çıkınca ses kutunuza, yani gırtlağa girer. Gırtlağınızda ses telleri denilen iki tane kas şeridi bulunur. Bunlar hızla açılıp kapanarak gırtlağınızdaki havayı titreştirirler. Bu titreşimler ses olarak duyulur. Ses telleriniz ne kadar hızlı açılıp kapanırsa sesiniz o kadar yüksek çıkar. Kadınların ses telleri saniyede yaklaşık 220 defa açılıp kapanır. Erkeklerinki ise saniyede yaklaşık 120 defa. Erkeklerin sesi bu yüzden daha kalındır. Sopranolar çok yüksek perdeden şarkı söyler. Ses telleri saniyede 1000 defa açılıp kapanabilir. Kaslar konuşuyor. Hava gırtlağınızdan ses organınıza geçer. Buradan da burnunuz veya ağzınız yoluyla vücudunuzu terk eder. Dışarı çıkmakta olan hava pek çok kasın birlikte çalışmasıyla seslere dönüştürülür. Dudaklarınız kaslı dokudan oluşan bir halkadır. Farklı sesler çıkarmak için dudaklarınızı farklı şekillere sokarsınız. B, P, M seslerini çıkarırken dudaklarınız tamamen kapanır. Sesli harfleri söylerken de farklı miktarlarda açılır. Diliniz çok farklı şekillerde bükülüp kıvrılabilen çok esnek bir kastır. Hemen hemen bütün konuşma seslerinin çıkarılmasında çok büyük önemi vardır. Dilinizin ne kadar önemli olduğunu görmek için dilinizi parmaklarınızla tutarak bu cümleyi yüksek sesle okumayı deneyin. Nininizin ne kadar? Yumuşak damağınız ağzınızın arka kısmında kaslardan oluşan bir şerittir. Havanın vücudunuzdan çıkışını kontrol etmek üzere yumuşak damağınızı aşağı ve yukarı doğru oynatabilirsiniz. Yumuşak damağınız yukarı çıktığında hava sadece ağzınızdan çıkar. Aşağı indiğinde ise hava burnunuzdan da çıkabilir. M ve N gibi geniş sesleri böyle çıkar. Bu resim vücudunuzun konuşma sırasında kullanılan başlıca bölümlerini gösteriyor. Burun boşluğu, dudaklar, dil, yumuşak damak, aşağı inmiş durumda, ses organı, ses telleri, ses kutusu, gırtlak. Tekerlemeler. Tekerlemeler çabuk ve doğru söylenmesi zor cümlelerdir. Aşağıdaki tekerlemeleri tekrar tekrar söyleyebildiğiniz kadar hızlı söylemeye çalışın. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Bu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Büyümek. Büyüdükçe kemikleriniz uzadığı için boyunuz da uzar. En çok uzayan kemikler bacak kemiklerinizdir. Uyluk kemiği, kaval kemiği ve kamış kemiği. İnsanların büyümesi genellikle 20'li yaşlarının başında durur. Bazıları boylarından memnun kalmazlar ve daha uzun ya da daha kısa boylu olmak isterler. Ama büyümeniz bir kere durduktan sonra boyunuzun uzunluğunu değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Kıkırdak. Bebeklerin doğmadan önce bir iskeletleri vardır. Ancak bu iskelet kemiklerden değil, kıkırdak adı verilen daha yumuşak bir maddeden oluşmuştur. Bu, eklemlerinizdeki kıkırdağın aynısıdır. Bebek doğduktan sonra kıkırdak yavaş yavaş kemiğe dönüşür. Bu sürece kemikleşme adı verilir. 12 yaşınıza geldiğinizde iskeletinizin hemen hemen tamamı kemikleşmiştir. Bir bebeğin kıkırdaktan oluşan iskeleti çocukların ve yetişkinlerin iskeletlerinden daha esnektir. Bu nedenle bebeklerin kemiklerinin kırılma olasılığı daha azdır. Büyüme plakları. Kemikleriniz doğrudan yeni kemik hücreleri üreterek büyümez. Öncelikle sonradan kemiğe dönüşecek yeni kıkırdak hücreleri yapması gerekir. İskeletiniz kemikleştiğinde bazı kemiklerde hala iki küçük kıkırdak tabakası bulunur. Bunlar büyümeye devam etmenizi sağlayan özel büyüme plaklarıdır. Her plakta kıkırdağın iç kısmı yavaş yavaş kemikleşir. Aynı zamanda dış kısımda yeni kıkırdak oluşmaya devam eder. Büyüme durduğunda bu kıkırdak plakları da kemiğe dönüşür. Bir çocuğun kemiği, büyüme her yerde gerçekleşir. Bir gencin kemiği, büyüme sadece büyüme plaklarında gerçekleşir. Bir yetişkinin kemiği, artık büyüme olmaz. Bir bebek en fazla hayatının ilk yılında büyür. 2 yaşındaki bir çocuğun boyu yetişkin olduğunda ulaşacağı boyun hemen hemen yarısı kadardır. Çocukların çoğu yılda ortalama 5-7,5 cm uzar. Büyüme kontrolü. Ne zaman ve ne kadar büyüyeceğinizi hormonlar kontrol eder. Hormonlar vücudunuzdaki salgı bezi adı verilen organlar tarafından salgılanan kimyasal maddelerdir. Hücrelerinize ne yapmaları gerektiğini bildiren emirler verirler. Büyüme hormonlarını beyninizde bulunan hipofiz bezi adındaki bir salgı bezi üretir. Ergenlik döneminde, yani bir çocuğun cinsel olgunluğa ulaştığı dönemde cinsel hormonlar da salgılanmaya başlanır. Bunlar büyümenin birden hızlanmasına yol açar. Aynı zamanda iskelette kadın ve erkekler için farklı değişikliklere neden olurlar. Kadın cinsel hormonu östrojenin salgılanmasıyla kadının çocuk doğurmasını kolaylaştırmak üzere pelvis genişler. Erkek cinsel hormonu testosteron ise erkeklerin kemiklerinin kadınlarınkinden daha büyük ve güçlü olmasını sağlar. Kırılgan kemikler. Cinsel hormonlar aynı zamanda kemiklerinizin kendi kendini onarmasını ve güçlü kalmak için gerekli mineralleri almasını sağlar. Yaşlı insanlar daha az cinsel hormon salgılarlar. Bu da kemiklerinin daha zayıf olduğu anlamına gelir. Bu durum kemik erimesi hastalığına yol açabilir. Kemikler hassaslaşır, kırılganlaşır, kolayca ufalanabilir hale gelir. Kızların çoğu 10-14 yaşları arasında ergenlik dönemine girer. Erkekler ise 12-16 yaşlarında. Bu dönem olgunluğa ulaşana kadar yaklaşık 3-4 yıl sürer. Yaşlı insanlar kemikleri güçsüzleştikçe kamburlaşabilirler. Ameliyatla zayıflamış kalça eklemleri yapay olanlarıyla değiştirilebilir. Kırık kemikler. Kemikleriniz güçlüdür. Ama üzerlerine çok yük binerse ya da bir eklem ters yönde bükülürse kırılabilirler. Bazı kemik kırıkları çok ciddi olabilir. Röntgen. Doktorlar bir kemiğinizde kırık olduğundan kuşkulanırlarsa röntgen çekerler. Röntgen aleti vücudunuza bir ışın demeti gönderir. Işınlar derinizden, yağlarınızdan, kaslarınızdan geçerek özel bir fotoğraf filmine düşer. Bu fotoğraf filmi üzerine ışın demetleri düştüğünde kararır. Ama ışınlar kemiklerinizden geçemediği için kemikleriniz fotoğraf filminde açık renk görünür. Doktorlar röntgen filmlerine bakarak kırık olup olmadığını görebilir, ne tür bir kırık olduğunu saptayabilirler. Doktorlar bir kemiğin kendini onarmasına yardımcı olmak için kırık parçaları düzgün kaynamalarını sağlayacak şekilde bir araya getirip alçıya alırlar. Kemikler nasıl kaynar? Doktorların da yardımıyla kemikleriniz kendi kendini onarabilir. Ama bu birkaç ay sürer. Derinizin iyileşme sürecisiyle karşılaştırıldığında bu süre çok uzundur. Derinizdeki bir kesiğin iyileşmesi sadece birkaç gün alır. Çok ağır kırıklarda parçaları metal çivilerle birbirine tutturmak gerekebilir. Bu çiviler metal dedektörlerinin ötmesine neden olabilir. Kırık bir kemik kendisini 3 aşamada onarır. 1. Bir kemik kırıldığı zaman kan damarları da yırtılır. Kan yırtılan damarlardan dışarı akar ve kemiğin kırık uçlarının çevresinde pıhtı oluşturur. 2. Yeni kemik hücreleri kan pıhtısının içine doğru gelişir. Daha çok kemik hücresi üretildikçe kemik dokusu zamanla kan pıhtısının yerine geçer. 3. Kırık kemiğin dışarıda kalan parçaları kan dolaşımına dahil edilir ve böylece onarım tamamlanmış olur. Kemik iliği hastalıkları. Lösemi bir kemik iliği hastalığıdır. Hastalıklarla savaşan akyuvar hücrelerinin üretilme düzenini alt üst eder. Birkaç değişik tipte lösemi vardır. Bunlardan birinde kemik iliği çok fazla akyuvar hücresi üretir. Bu yüzden al yuvarlar azalır. Bir başkasında akyuvar hücreleri henüz hastalıkla savaşma görevlerini üstlenmeye hazır hale gelmeden kana karışır. Bir diğerinde ise çoktan ölmüş olması gereken artık işe yaramayan yaşlı akyuvar hücreleri vücuda yayılır. Lösemiye neyin sebep olduğunu tam olarak bilinmiyor. Ama pek çok hasta ilaçlarla veya radyoterapi ile tedavi edilebiliyor. Radyoterapide hastalığa neden olan akyuvar hücreleri yüksek dozda röntgen ışınıyla öldürülür. Pek çok hasta tamamen iyileşir. Lösemi'nin tedavisi için kullanılan ilaçlar saç dökülmesine neden olabilir ama hastalığı da tamamen iyileştirebilir. Kas hastalıkları. Kaslar sık sık ağrılara neden olur ama bunlar çoğunlukla ciddi şeyler değildir. Kaslarınızı çok fazla veya ani olarak germiş ya da genellikle pek çalışması gerekmeyen kaslarınızı çok zorlamış olabilirsiniz. Bu tür kas ağrılarına genellikle en iyi gelen şey gevşetici sıcak bir banyo yapmak ve dinlenmektir. Ama kaslarınızla ilgili daha ciddi sorunlar da vardır. Kas yapı bozukluğu. Bütün hücrelerinizde gen adı verilen ve kimyasal maddelerden oluşan zincirler bulunur. Genler hücrelerinize yapılması gerekenleri söyleyen talimatlar içerir. Kas hücrelerinizdeki belirli genler kaslarınızın kasılmasını sağlar. Bu genlerin kusurlu olduğu kişilerde kas yapı bozukluğu denilen hastalık görülür. Bu insanların kasları zamanla çalışmaz hale gelir, sonra da zayıflayarak eriyip gider. Hastaların çoğu sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum olur, pek çoğu da genç yaşta ölür. Henüz kas yapı bozukluğunun tedavisi yok. Bilim adamları bir gün kusurlu genleri iyileştirmeyi ya da onların yerine sağlıklılarını koyabilmeyi umuyorlar. Ama bunun için daha çok yol kat edilmesi gerekiyor. Genleri inceleyebilmek için bilim adamlarının çok güçlü mikroskoplara ihtiyacı vardır. Felç. Kaslar beyinden mesaj aldıkları zaman kasılır. Bu yüzden eğer beyin ya da beyni vücudun geri kalan bölümlerine bağlayan sinirler zedelenirse bu durumdan kaslar da etkilenir. Bu durumdaki kimseler felç olabilir ve kaslarını kımıldatamaz hale gelebilir. Beyin hasarları her zaman kalıcı olmaz. Bazen hastalar vücutlarının felçli bölümlerini tekrar hissedebilir ve hareket ettirebilirler. Kimse bunun nasıl ve neden olduğunu anlayamıyor. Çünkü doktorlar da beynin nasıl çalıştığını henüz tam olarak bilmiyor. Bisiklete binerken mutlaka kask takmalısınız. Düşecek olursanız başınız korunmuş olur. Miyelin ve multiple skleroz. Mesajlar yani uyarılar beyninizden kaslarınıza sinir hücreleriniz yoluyla taşınır. Bu sinir hücreleri miyelin kılıf denilen bir yağ tabakasıyla kaplanmıştır. Multiple skleroz, MS adı verilen hastalıkta bu yağ tabakası zedelenir. Miyelin kılıf olmadan sinir hücreleri mesajları gerektiği gibi iletemez. Bu kaslarınıza ulaşan mesajların olmaları gerektiği kadar temiz ve güçlü olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden hastalar zamanla kaslarını kullanamaz hale gelir. MS'in nedeni henüz bilinmiyor. Doktorlar bunu iklime, beslenme biçimine, genlere ve virüslere bağlayan teoriler ortaya atmışlardır. Ama bu teorilerin hiçbiri kanıtlanamamıştır. MS'in bazı belirtileri ilaçlarla tedavi edilebilse de hastalığın kesin tedavisi yoktur. Fizik tedavi. Kaslar kullanılmazlarsa kısa sürede zayıf düşebilirler. Bu yüzden örneğin bir hastalık yüzünden uzun süre yatmışsanız gücünüzü tekrar kazanmak için özel egzersizler yapmanız gerekecektir. Buna fizik tedavi denir. Masaj ve ısı uygulaması gibi çeşitli fizik tedavi yöntemleri vardır. Yüzme de vücuda iyi gelir. Tarih öncesi. Evrim kuramı canlıların milyonlarca yıl içinde değiştiğini, yani evrim geçirdiğini söyleyen bir kuramdır. Birçok bilim adamına göre bugün yeryüzünde yaşamakta olan hayvanlar daha eski çağlarda yaşamış daha basit canlıların soyundan gelir. Evrim kuramının kanıtlarının çoğu milyonlarca yıl öncesine ait fosilleşmiş kemiklerde gizlidir. Gömülü kanıtlar. Fosiller hayvanların ya da bitkilerin taşlaşmış kalıntılarıdır. Kemikler üzerlerini kaplayan ve milyonlarca yıl içinde sıkışarak taşlaşan çamur ve kumun içinde fosilleşirler. Ramapithecus, 12 milyon yıl önce yaşamış, ağaçları ilk terk eden insansı maymunlar. Australopithecus afarensis, 4-3 milyon yıl önce yaşamış, taş ve sopa kullanan ilk insansı maymunlar. Homo habilis, 2-1,5 milyon yıl önce yaşamış, alet yapabilen ilk insan. Homo erectus, dik duran insan. 1,6 milyon 400 bin yıl önce büyük olasılıkla Afrika'dan Avrupa'ya yayılmış ateşi ilk kullanan insan. Homo sapiens sapiens, 100 bin yıl önce ortaya çıkmış ilk modern insan. Bu zaman çizelgesi insanoğlunun nasıl evrim geçirmiş olabileceğini anlatıyor. İnsanın evrimi. Bilim adamları insanoğlunun atalarına ait çok az fosil bulmuştur. Ama toprak altından çıkarılan kafatası ve dişlere dayanarak insanoğlunun nasıl evrim geçirmiş olabileceğine dair bir tahminde bulunmuşlardır. Yeni kanıtlar bulundukça insanın evrimiyle ilgili yeni kuramlar da ortaya atılıyor. Şaşırtıcı gerçekler. Dünyanın bilinen en uzun boylu insanı Robert Wedlow'du. 1918'de doğmuştu ve 22 yaşında öldüğünde boyu 2.72 metreydi. Doktorlar eğer ölmeseydi boyunun 2.74 metreye kadar uzayabileceğini düşünüyorlardı. Dünyanın bilinen en kısa boylu yetişkin insanı da Hindistan'da Yeni Delhi'de yaşayan Cüce Gül Muhammed idi. 1990 yılında ölçülen boyu sadece 57 santimetreydi. Bilinen en uzun insan kemiği Konstantin adında dev bir Alman'a aitti. Bu adamın uyluk kemiği 76 santimetreydi. Devlik ve cücelik birer hastalıktır. Büyüme hormonu üreten hipofiz bezi düzgün çalışmadığı zaman ortaya çıkarlar. En uzun isimli kas Levator labii superioris aleuc nasidir. Bu isim Latincedir. Yüzünüzdeki bu kas üst dudağınızı kıvırmanızı ve burnunuzun ucunu hareket ettirmenizi sağlar. Vücudunuzdaki en geniş kas kalçanızdadır. Ama hamile kadınlarda rahim kası. Yeni bir bebeğin geliştiği yer kalçadaki kastan daha büyük olabilir. En küçük kasınız 0.127 santimetreden daha kısadır. Kulaktaki küçücük bir kemiğe bağlıdır. Vücudunuzdaki en güçlü kas, bir şey ısırmak için kullandığınız çene kasınızdır. Vücudunuzdaki en hareketli kaslar, göz kaslarınızdır. Günde yaklaşık 100 bin defa kısılırlar. Bu hareketlerin çoğu rüya görürken olur ve gözleriniz göz kapaklarınızın altında kıpırdar durur. Kitabın sonu.